Ayrım 9 Kadınlar Koğuşu Kemal Tahir Sayfa 110 Tözey'in mapushanenin müdüriyet kısmına, bu kısımda karılar ve çocuklar koğuşuyla gardiyanların yattığı revir, bir de İstanbullunun odası vardı. Getirdiği eğlenceli değişiklik ancak ikinci haftanın ilk ziyaretinde meydana çıktı. Maupassant'ın bir romanında iyice anlatıldığı gibi taşra kasabalarının umumhanelerindeki sermayeler bütün ahlak kayıtlarına ve orta halli insanların taassubuna rağmen şehrin dinsiz ve şımarık kızları sayılıyorlardı. Bilhassa Malatya hemen iki nesil delikanlısına iyi kötü hizmet etmiş orospulara, hele bunların yerlilerine tamamıyla alışmıştı. Oğlan anaları oğullarını çoktan evlendirmiş bulunanlar, oğlan babaları, memurlar, manifaturacı, şoför, arabacı, hastane ademeleri çoğu zaman sokakta durup onlarla konuşurlar, meyve mevsiminde küçük sepetlerle hediyeler bile yollarlardı. Kızlar da şehri ve adetleri sayıyorlardı. Hamam gününde fıkara kadınlara, asker ailelerine para verdirmezler, çok çocuklu yoksul ailelerin küçük oğlanlarını aydıkla yanlarına alır, üst baş yaparlar, evlerine yardım ederlerdi. Senelerden beri kerhanede cinayet işlenmemişti. Ehemmiyetsiz kavgalar karakola düşsün, düşmesin, hovardanın lehine beraatle neticeleniyor, davacı da suçlu da barışıp evlerine gidiyorlardı. Bütün bu sebeplerle orospular yadırganmıyor, polis yasağına rağmen izinli günlerinde kıra çıksalar, bağlara, bahçelere buyur ediliyor, mevlitlere, düğünlere ekseriye davet olunuyorlardı. Eski bir hovarda ve ayyaş olan mahpushane müdürüne danışmadan Töze'yi ziyarete gelmeyi münasip görmemiş olacaklar ki, arkadaşları ve tanıdıkları ancak ikinci haftanın cumartesi günü sabahtan itibaren sökün ettiler. Evvela iki polis geldi. Bunlar boylu boslu, yakışıklı, çizmeleri pırıl pırıl iki delikanlıydı. Tözey nedense dışarı çıkmak istemedi. Ayşe Ana'nın aralık tuttuğu kapının önünde 5 dakikacık görüştüler. Herhalde kendisini mahkum ettiren şoför mevzu bahis olmalı ki kız biraz sertlendi, oğlan çocuk sesiyle hatta bir de küfretti. Polisler gülüşerek gittiler. İkinci ziyaretçi jandarma alay komutanının emirberiydi. Bir sepet dolusu hediye getirmişti. Bunun yanında Aziz Onbaşı da bulunuyor, sanki kumandan bey bizzat gelmiş gibi hürmetkar bir tavır alıyordu. Saat 1 olup daireler paydos edince bir genç, mahallede memurmuş, ciddi ve utangaç Tözey Hanım'ı görmek istediğini söyledi. Gardiyanların üstünü aramalarına öfkelendi fakat sesini çıkarmadı. Tözey bunu derhal savdı ve arkasından "Yürü, üreyip türeyesice!" diye elini salladı. Öğle yemeği tatilinden istifade eden mensucat fabrikası ustabaşısı muavinleri adeta bir mümessil heyeti gibi saçlarını acele taramış oldukları halde ellerinde fabrika bahçesinden yaptırılmış buketlerle ve diğer hediyelerle geldiler. Tözey hepsine ayrı ayrı iltifat etti, onlarla şakalaştı ve en sonra meslek arkadaşlarının ziyareti başladı. Kızların hemen hepsi son derece süslenmişlerdi. Fakat somurtuyorlar, Tözey'in mahpus oluşuna sanki pek büyük bir şeymiş gibi hüngür hüngür ağlıyorlardı. Bunlar 3'er 4'er kişilik gruplar halinde gelip aralığı o kadar doldurdular ki başgardiyan asıl mahpushanenin demir parmaklıklı kapısına birikenleri dağıtmaktan ümidini kesince Tözey'i ziyaretçileriyle beraber kendi odasına götürmeye mecbur oldu. Bu odada bir portatif karyola, bir büyük masa ve bir de koltuk vardı. Tözey önde olmak üzere allı yeşilli kalabalık içeri girdiği zaman İstanbullu masanın önüne oturmuş bir jandarmaya izin istidası yazmakla meşguldü. Tözey büyük bir hırçınlıkla onun dışarı çıkmasına müsaade etmedi. "Gizli bir işimiz yok Murat Bey, siz giderseniz ben de giderim." diye kaşlarını çattı. Aziz arkadaşlarını, ötekiler hiç ehemmiyet vermiyordu, başgardiyanın karyolasına aman kırılır demesine aldırmadan oturttu. Sonra hepsini birer birer İstanbulluya takdim etti. İşte buna eplemeli Ayşe derler. Eskiden Hacı Abdullah'ın dostuydu. Bu da Münevver. Ben bu Münevver'i Ayşe'den fazla severim. Bunların ikisi de hünsadır. Lakin Münevver ben hastalanırsam ağlar. Ayşe domuzun biri. Ağlayacağına ben sana çıplak dolaşma dedim diyerek beni paylar da o sebepten Münevver'i fazla severim. Buna kıvırcık derler. Saçlarını gördünüz mü? İşte kıvır kıvır. güzel olduğundan bir de Hakkı Bey'in dostu olduğundan şımarıktır, kibirlidir. Benim kızım sayılır, nazını çekeriz. İşte gök gözlü bir karı, Şaziye. Beni hapsettiren şoför namussuzunun dostu. Aferin sana kardeş, ben hatırım için o rezili zehirlersin diye bekledim. Zehirleniyor mu? 2 kilo rakı içirdim, sarhoş bile olmadı. Lakin pişman, canı sıkı diyor. Sus, müdafaa etme, sus diyorum. Şimdi saçlarını yolarım, alacağı olsun, alacağı. Vallahi senden korkuyor kardeş, o çıkarsa ben buraya gelemem dedi. Ben çıkarsam Malatya'da da durmasın, yallah defolun ikiniz de, Kaf Dağı'nın arkasına kaçın. Ben burada neler çekiyorum, bu Murat Bey de olmasa, Murat Bey'in bana çok iyiliği dokundu. Murat istidayı yarıda bıraktı, inanmayın dedi, alay ediyor. Kendisine hiçbir şey yapamadığımızı yüzümüze vuruyor. Neden? Beni teselli ettiniz. Akşamları kapının önünde saz çaldırıyor da beni eğlendiriyor. Kahvenizi içiyoruz. Rica ederim, kahvenin değeri mi olur? 40 yıllık hatırı varmış. Eski laf, ben şoför Faik'e o kadar iyilik ettim. 40 dakika hatırını saymadı. Sizin yaptığınızı unutur muyum? Arkadaşlarına ciddiyetle anlatmaya başladı. Bir derdimiz varsa Allah razı olsun haber gönderiyoruz. Derhal geliyor Murat Bey, her derdimize yetişiyor. Sade benim değil, herkesin. Hanım var ya, hani idama mahkum bir karı. Kaltak kocasını zehirlemiş. İşte ona bir avukat tutmuş bu Murat Bey. İstidalarını yazı vermiş. Sonra da çamaşırlarını yıkatıyor da fazladan para veriyor. Ben de öfkelendim. Bundan sonra Murat Bey'in çamaşırlarını eve yollayayım da Ayşe sen yıkayıver. Hem burada ütü yok. Ayşe ile Münevver arkadaşları söze ilk defa başladığı zaman Murat'a dostça gülümseyerek bakmışlardı. Lakırdı uzadıkça bakışlarındaki dostluk evvela kayboldu, sonra yerini yavaş yavaş emniyetsizliğe, hatta ürkekliğe terk etti. Hele vaktiyle çok güzel olduğu hala belli, fakat şişmanladığı için İstanbullu'nun hiç hoşuna gitmeyen eplemeli Ayşe, incecik kaşlarından birisini kaldırarak kavgaya bile hazırlanıyordu. Velhasıl çamaşırların evde yıkanması haberini hiç beğenmediğini saklamaya lüzum bile görmedi. Hasıl olan durgunluğu Töze'yi de fark etmiş ki getirilen cigara paketlerinden birisini acele açıp İstanbulluya bir cigara verdi. Bir tane yakın, hem kuzum o yazıyı da bırakır rica ederim. Bitti işte, tamam, jandarmanın birisine izin istidası yazıyorum. Yeni evlenmiş, köye gitmezse ölecek bir çare. Kıvırcık Hanım'a rica etsek de Hakkı Bey'e söylese. Unutur benim kızım, dalgındır. Ben alay kumandanına haber gönderirim. Siz bana adını bir kağıda yazı verin. Yazarım, eksik olmayın. Ayıp ettik, hanımlara cigarayı ben verecektim. Lakin köylü içmezler diye. İçmezler, köylü cigarası içilir mi? Siz neden köylü içiyorsunuz bakayım? Tabii sevdiğimden değil, gücüm ancak buna yetiyor. Estağfurullah, Tüzey fena halde bozuldu ve telaşlarını, bilhassa eplemeli Ayşe'yi temin etmek için saçını arkaya atarak hazırlandı. Şaka ediyor kız, bizimle eğleniyor. İdamlık karıyı Ankara'da avukat tuttu, parasını verdi de vekaletname çıkarttı. Avukatı parayla tutmadım, ne haddime, arkadaşımdır, eksik olmasın, beni kırmadı, zahmete girdi. Töze Hanım bana acıyor da fıkaralığımı sizden saklamak istiyor Ayşe Hanım. Halbuki 4 senedir mahpus yatan bir adam nihayet fakir düşer. 4 sene mi? Siz ne yaptınız, birisini mi vurdunuz? Kadın yüzünden efendim, bir sevgilim vardı, başka birisiyle. Deli olacağım, yalan söylüyor Ayşe. Murat Bey hükümetle uğraşırmış. Hükümete bir iş yapmış, türeyip türemeye siciler, hapse atmışlar. Ayşe büsbütün telaşlanmıştı. Ancak bizim kadınlarımızda bu kadar canlı ve manalı olan siyah gözlerini kırpıştırarak sordu. Ne kadar cezanız kaldı? Daha 11 sene var, daha doğrusu 11 sene 10 ay. Vah vah, geçmiş olsun, pek üzüldüm. İnşallah kurtulursunuz. Af verecekler diyorlar. Çıkarsınız. Evli misiniz bari? Hayır, kısmet olmadı. Asıl nerelisiniz? İstanbulluyum. Anneniz babanız sağ mı? Sağ. Anneniz üzülür. Tabii, hem daha beterini söyleyeyim. Benden küçük kardeşim de mahpus.
O da burada mı?
Hayır, Sinop'ta.
Ona da mı böyle çok ceza verdiler?
Ona benden çok verdiler. Benimki 15 sene, onunki 18 sene.
Eyvah, sizin ocağınızı söndürmüşler.
Ayşe bu sözü nedense pek belli olan bir neşeyle söylemişti. Halbuki Tözey harıl harıl sebep olanlara beddua ediyordu. O hiddetle pencereye gelip içeriye laf atan Aziz Onbaşı'yı tersledi ve hemen kendisine karpuz almasını emretti. Aziz Onbaşı kocaman karpuzu henüz kesmişti ki Hacı Abdullah da yüzünde yeni tıraş olduğunu anlatan çiğ bir kırmızılıkla daha kocaman bir karpuz getirdi. 12 sene evvel kerhanede dostu olan eplemeli Ayşe'ye aradan bu kadar uzun bir zaman geçmemiş, sanki daha dün beraber yatmışlar gibi dargın dargın ve asla yabancılık hissedilmeyen bir bakışla baktı.
''İyi vallahi'' dedi Tözey, ''gelmese uğrar mı, şuna bak Murat Bey?''
''Neden uğrayacakmışım? Sanki benim yüzümden mi Ali'yi öldürdün?''
''Senin yüzünden. Bir de olmayıversin. Biz eski dostuz. Eski dost yeni kardeşten iyidir demişler. Hani bana ne getirdin?''
''Ne getireceğim? Kendimi getirdim.''
''Seni ne yapayım? Utanmaz. Bana bakarsın yüreğin açılır.''
''Kız!'' hemen güler. ''Burası neresi? Burası mahpushane. Birisi buraya gelmiş. Arkadaşını görecek. Elleri boş gelmiş.'' İçerideki demiş ki yerden bir taş alsaydın da göğsüme vursaydın böyle boş geleceğine demiş, anladın mı?
Anladım anladım, gelecek hafta al gözümden taşı, alnına yapıştırırım.
Ya sonra biz çıkıyoruz, elimizden nasıl kurtulacaksın?
Geçti o günler Hacı Abdullah, beni artık korkutamazsınız.
Nasıl geçti? Kız geçmek ne demek? Yiğitlik bir vakit ölmez.
Canı sıkılan ve galiba biraz korkan Ayşe Murat'tan imdat istedi.
''Şimdi Külahan Beyliğin zamanı mı? Siz de söyleyin.''
''Haklısınız ama ikiniz de haklısınız. Eski biçim Külahan Beylik her yerde geçti. Lakin yiğitlik bir vakit kaybolmaz sözü de doğru. Yiğitlik kaybolmaz, şeklini biçimini değiştirir. Mesela hacının gençliğinde yiğitlik bıçakla olurmuş. Bugün terbiyeyle, nezaketle, hatır yapmakla olur, değil mi Tözey Hanım?''
''Çok doğru efendim. Haydi karpuza buyurun.'' ''Aa, unuttum, hani Aduş? Aduş da gelsin. Hacı Abdullah şunu bul, sefere söyle.''
Aduş nedense bu kadın kalabalığını pek yadırgadı. Bir müddet odaya girmemek için huysuzluk etti. Nihayet bir koşu İstanbullunun kucağına saklandı. Bir daha ne kadar para verdilerse, yalvardılarsa orasını terk etmedi. Karpuzu gönülsüz gönülsüz yiyor, İstanbullunun ablalardan hangisini beğendin sualine cevap bile vermiyordu.
Tözey Aduş'un marifetlerini birer birer sayıp döktü. Misafirler pek alakadar oldular. Hacı Abdullah masaya vurarak kızın en sevdiği ve hiçbir zaman mukavemet edemediği oyun havaları söyledi. ''Faydasız, elini kaldırmak değil, ortaya çıkmıyor. Tözey, ben sana gösteririm orospu.'' diye tehdit ettikçe omuzunu silkerek gülümsüyordu. Hele baş gardiyanın 9 yaşındaki kızı Selim'e içeri girince ''Ayşe ana!'' diye bağırarak dışarı kaçtı. Başgardiyanın küçük kızı insanı şaşırtacak kadar zeki ve sevimliydi. Bütün çocuklar gibi İstanbullu ağabeyi pek seviyordu. Kapı eşiğinde durarak kadınlara dikkatle baktı. İstanbullu, ''Gel bakalım Selime Hanım.'' dedi.
''Ben babamı arıyorum.''
''Ne yapacaksın?''
''İnsana babası elbette lazımdır.''
''Burada yok, adliyeye gitti. Buyurun bekleyin.''
''Gelmezse annem beni döver.''
''Murat ağabeyim oturttu dersin.''
''Peki.'' Çekinerek yaklaştı. İstanbullunun kulağına ayaklarının ucuyla yükselerek fısıldadı.
''Bunlar benim babamın yatağına neden oturdular?''
''Bunlar misafir de hem iskemlemiz yok.''
''Ayakta dursunlar. Bunlar babamın yatağına oturmasın. Vallahi anneme söylerim.''
''Kız, bunların kim olduğunu sen biliyor musun?''
''Biliyorum.''
''Kim bakalım?''
''Bunlar kötü karılar.''
''Sus. Hay Allah. Neler de biliyor yumurcak.''
Hubuş bacıya ve Sıdıka'ya dair arkadaşlarına bir şeyler anlatan Tözey başını çevirdi.
''Ne oluyor Murat Bey?''
''Hiç.''
''Kim bu çocuk?''
''Başgardiyanın kızı.''
''Kaç tane kızı var başgardiyanın?''
''3 tane. En küçüğü bu Selime Hanım'dır. Hem de bana sorarsanız en güzelleri de budur.''
Selime derhal itiraz etti. ''Hiç değil. Bizim en güzelimiz ablamdır.''
Tözey ciddi ciddi sordu. ''Hangi ablan?''
''Hangi ablam olacak? Benim kaç tane ablam var? Nebahat ablam, Hidayet de benden büyük ama daha çocuk. Ben ona abla demem ki. Benim büyük ablam hem büyük hem de akıllı hem de güzel.''
''Neresi güzel?''
''Her tarafı güzel. Bir kere ahlakı güzel. Anamın babamın sözünü dinler, sonra çalışır. Dairede herkes onu sayar. Akıllıdır. Çok gülmez, sinemaya gitmez, elin kızları gibi boya sürmez. Murat abime yün alıverdi en iyisinden.
İşte burada yalan söyledin. En fenasından almış, kas katı.
Selim hayretle Murat'a döndü. Öyle mi? Yünü beğenmedin mi?
Beğenmez olur muyum? Tözay ablan seninle şakalaşıyor.
Benimle şakalaşmasın. Ben onunla şakalaşıyor muyum? Ablama söyleyeceğim. Senin aldığın yünü Murat abim beğenmemiş diyeceğim.
Ben beğenmedim demedim ki. Böyle söylersen yalan olur. Ben de yalancıları sevmem. Sana küserim.
Uf, babam da gelmedi. Benim babam hep böyledir işte. Bir yere gider, bir daha da gelmez.
Ne yapacaktın bana söyle.
Annem 5 lira istedi. Ev sahibimize lazımmış.
Şuna bak, babanı beklemeye ne lüzum var? Al işte 5 lira götür.
Teşekkür ederim. Annem bana darılmasın.
Neden darılacak? Baban gelince alırım.
Gelince al.
Sen de parayı düşürme.
Selim'e babasının yatağında oturanlara nefretle bakarak küçük bir kadın azametiyle çıktı gitti. Tözey gözünün usta bir hareketiyle parayı sordu. Murat bu hareketle aralarında birdenbire peyda olan hususiyete uygun düşecek bir baş sallamasıyla cevap verdi. Tözey şımarık ve dargın başını çevirdi. İstanbullu umumi kadınların adetlerini ve huylarını iyi biliyordu. Orospuluğa tahammül edebilmek için bunların hepsi aşağı yukarı aynı seviyede, aynı duygusuzlukta veyahut aynı karma karışık kötü hassasiyette, buna ister de denilebilir, malik olmaları lazımdı. Bu sebeple de İstanbul'un sınıfını, mevkiini aşağı doğru kaybetmiş bir orta halli ailenin sokağa düşmüş kızıyla Malatya'nın köylü kız arasında hiçbir ruh ve şuur farkı olmadığını bir daha anladı. İnsanın gördüğü iş maddi ve manevi varlığı üzerinde, belki de orospulukta olduğu kadar hiçbir zanaatta böyle derin çizgilerle tevarüz etmiyordu. Tözey belli bir şey, manasız bir akıntıya kapılmış üzerine doğru geliyordu. Kendisi içinde, çarpacağı cisim içinde bir seyyar buzdağı gibi akılsız ve şuursuzdu. 3 günde daha 12 sene cezası olan bir adama karşı. Gülünecek bir hal. İstanbullu bu müsaademeleri de iyi tanıyordu. Başka başka şartlar içerisinde de olsa sürükleyici kuvvet hep aynı şuursuzluk, yarı uykuda, yarı delilikte cereyan eden aynı biçarelikti. Bu biçareliği ancak 18 yaşında aşk demek kabildir. İstanbullu içinin içinden yumruklarını sıkarak kavgaya hazırlandı. Yalnız müdafaadan ibaret ikisi içinde pek talihsiz bir kavgaya. Ayşe de tehlikeyi anlamış olacak ki giderken bilhassa İstanbulluya işittirmek için yüksek sesle konuştu.
Şahap abime derhal mektup yaz. Hem neredeyse gelecek. İzin çıkmış diyorlar. Murat Bey'e yalvaralım da cevabı yazı versin.
Tözey telaşla başını salladı.
İstemiyorum. Neden mektup yollayacakmışım? Benim kerhanede olduğumdan utanıyor da mektupları kendi adresime göndermiyor. Arkadaşıymış. Nasıl arkadaş? Beni hapislerde çürütüyorlar. Biz orospuyuz. Bizi seven böyle sevsin. Koynuma girerken utanmıyor da Eskişehir postacısından mı utanıyor? Yazmayacağım.
Atma. Şahabı görsen deli olursun. Hele izin çıksın seni yola getirir.
Murat'a güldü. 10 senelik dostu efendim. 10 senedir beraber yaşarlar.
Şahap abim iyidir. Zengin yerin evladı. Tözeyi sever, kıskanır. Bunun altınlarını giderken benden başkasına takmasın diye çekmeceye kilitledi. Anahtarları aldı götürdü. Çekmecede oğlanın 2500 lirası da var. İşte böyle. Sen mektup yaz, sonra pişman olursun.
Ben mi pişman olacağım?
İstemiyorum. Geldiği daha iyi. Paralarını alsın, def olsun.
Yanakları biraz kızarmıştı. Murat'ın yüzüne yalvararak bakıyordu. Murat rahatsız rahatsız gülümsedi.
Ayşe Hanım doğru söylüyor. Bir mektup yazalım. Ayrılacaksanız da şimdi o gurbettedir. Böyle bir sırayı seçmek mert bir insana yaraşmaz.
Töze hücuma uğramış gibi irkildi.
Siz benim işime ne karışıyorsunuz? Ben sizin kazanıza karıştım mı? Yazmayacağım. Ben artık kimseyi sevmiyorum.
Daha kendi hesaplarıyla meşgul olan Münevver, vaziyetin gayri tabiiliğini galiba ilk defa fark etmişti.
Sana ne oluyor diye çıkıştı. Bir aylık cezadan yıldın mı?
Ben cezadan yılmadım. Ben hiçbir şeyden yılmam. Şahabı o kadar seviyorsanız Allah mübarek etsin. Biriniz dost tutun.
Üstüme yedik sağlık. Kız sen.
İşte o kadar. Pekala, mektup mu yazmalı? Yazacağım. Ben ne yazacağımı biliyorum.
Ne yazacaksın?
Diyeceğim ki hepsini yazacağım. Sevmiyorum, zorla mı? Eskiden de sevmiyordum. Ben onun parasını yiyordum, o vardı gibi.
Yalana bak.
Vallahi billahi.
Vay, bir de yemin ediyor. 2 gün görmesen deli oluyordun.
Onlar hep numaraydı. Orospu numarası.
Eplemeli Ayşe Murat'a kinle baktı, gayet soğuk bir selamla ayrıldı. İstanbullu odada yalnız kalınca evvela erkekliğin, daha doğrusu cinsiyetin en adi, en iptidai gururunu duydu. Sonra birdenbire Ayşe'nin kendisine karşı duyduğu şeylerin hangi hesaplardan geldiğini anladı. Vay canına, karı haklı kardeşim diye keyifle parmaklarını şıkırdattı. Şüphesiz Töze'in böyle birdenbire tutulma huyunu biliyordu. Kriz sıralarında nasıl delirdiğini kim bilir kaç kere görmüştü. Öyle ya, elin kanlı katil serserisi, 15 seneye mahkum herifi, kızı bığızla soyar demiştir. Hakkı da var, ne öğrettilerse onu, yani orospuluğu bellemiş. Aferin Ayşe abla. Masadan kalktı, o da kat kat esans ve kadın kokuyordu.
9. ayrımın sonu, sayfa 123.